Ayrım 37.
Sayfa 383. Enver Paşa'nın çocuklarının torunlarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alınmalarına ve yurda girişlerine izin verdi. Ama bir dönem özel kalem müdürlüğünü yaptığı Enver Paşa'nın mezarını getirmeye yanaşmadı. Diğer yandan Talat Paşa'nın naaşını İstanbul'a getirtti. Peki tüm bunlar ortadayken hala İsmet İnönü ikincidir denilebilir mi? Hem evet hem hayır. İsmet İnönü pragmatist bir politikacıydı. Eğer duygularına esir olsaydı Atatürk döneminde hiç anlaşamadığı Hüseyin Rauf Orbay ve Ali Fethi Okyar'ı tekrar milletvekili bakan yapmazdı. Gerçi bunun da yanıtı vardı. Güya İsmet Paşa kendine muhalefet olacak güçlü isimleri yanına çekerek siyasi hasımlarının kuvvetini azaltan bir stratejiyi hayata geçiriyordu. Kendisine yöneltilen Atatürk'ün muhaliflerini neden hemen meclise taşıdığın sorusuna Mustafa Kemal'e dil uzatmamaları için yaptım diye hiç de inandırıcı olmayan bir yanıt verecekti. Refik Bayar intihar ediyor. Bu notlardan sonra tekrar 11 Kasım 1938 tarihine dönelim. İsmet İnönü'nün Çankaya Köşkü'ndeki ilk konuğu Başbakan Celal Bayar'dı. Görüşme kısa sürdü. Celal Bayar Çankaya Köşkü'nden çıkıp başbakanlığa gitti. Kabineyi olağanüstü toplantıya çağırdı. Bakan arkadaşlarına hükümeti kurmakla yeniden görevlendirildiğini söyledi. Doktor Aras yılların politikacısıydı, söz aldı. Dünyanın 2. Dünya Savaşı'na sürüklendiğini sanırım hepimiz farkındayız. İstendiği takdirde görev almaktan kaçınmayacağımı sizlere bir kez daha anımsatmak isterim. Doktor Aras sanki gelişmelerden haberdardı. Kabine dağılınca Başbakan Celal Bayar Doktor Aras'ın evine ziyarete gitti. Bayar İsmet Paşa ile yaptığı görüşmeyi aktardı. İnönü Celal Bayar'a benim uzun yıllar boyunca iyi işler gördüğümü fakat çok yorulduğumu düşünerek bir müddet istirahat etmemin iyi olacağını söylemiş. Hürriyet 12 Kasım 1987. Doktor Aras Başbakan Celal Bayar'a kırıldı. Atatürk son dönemlerinde Doktor Aras, Şükrü Kaya ve Celal Bayar'a ayrılmaz üçlü diye bakıyordu. Bu üçlü de prensiple birbirlerinden kopmama sözü vermişlerdi. Ama Celal Bayar'ın başbakanlıkta kalabilmek için kendilerini saf dışı edilmesine ses çıkarmadığını düşünüyorlardı. Doktor Aras çevresine oysa Atatürk bizi Celal Bayar'a emanet etmişti diyordu buruk bir ses tonuyla. Arkadaşların saf dışı edilmesine tavır koyamayan Celal Bayar'ın başbakanlığı da ancak 3 ay sürecekti. Fakat bu 3 aylık başbakanlığı döneminde Impex şirketinde çalışan oğlu Refik Bayar'ın devletten aldığı ihalelerde çıkar sağladığı gerekçesiyle yargılanması yaşamı boyunca unutamayacağı bir acıya neden olacaktı. Mahkemelerin aklamasına rağmen babasını çok üzdüğünü düşünen Refik Bayar intihar ederek yaşamına son verecekti. Dipnot: Celal Bayar'ın torunundan yani Refik Bayar'ın oğlundan Demirtaş adını Atatürk koymuştur. Celal Bayar'ın diğer oğulları Atilla ABD'de, Turgut ise İsviçre'de yaşamaktadır. Celal Bayar oğlu Refik Bayar'ın Başbakan Refik Saydam'ın tertibi sonucu canına kıydığı kanısındaydı. Hiçbir zaman bu olayla ilgili İsmet İnönü'nün adını telaffuz etmedi. Ama ona karşı olan nefretinin altında bu duygunun yatmadığını düşünmek saflık olur. Ne yazık ki gün gelecek bazı DP'liler ve DP'nin yayın organı Zafer Gazetesi İsmet İnönü'nün oğlu Ömer İnönü'nün adının bir cinayete karşı iddia edecek ve Türkiye'nin gündemini 14 ay bu olayla oyalayacaklardı. Kabus dolu günler sonunda Ömer İnönü 5 Temmuz 1951'de beraat edecekti. Dipnot: Türk siyasal tarihindeki intiharları bir meslektaşımızın yazmasını umut ediyorum. Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kazım Orbay'ın oğlu Haşmet Orbay, 17 Ekim 1945'te Ankara'da Doktor Neşet Naci Arzan'ı öldürdü. Cinayeti parayla Reşit Mercan'a kabul ettirdi. Ancak olay sonradan aydınlandı. Haşmet Orbay cezaevine girdi. Suçu üstlenmesi için Reşit Mercan'a baskı yaptığı iddia edilen Ankara valisi Nevzat Tandoğan, 9 Temmuz 1946'da canına kıydı. Kazım Orbay da istifa etti. Son bir örnek daha vereyim. MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan damadı Doktor Turgut Günay 14 Aralık 1978'de intihar etti. İleri sayfalarda okuyacaksınız. Bir intiharda evliyazadeleri şoke edecekti. O günlerdeki söylentiler Celal Bayar'ın İsmet İnönü'den oğlu Refik Bayar'ın intikamını almakta olduğudur. Metin Toker, DP'nin altın yılları 1950-54, 1991 sayfa 60. İnanmak zor ama alıntı yaptığımız cümlenin sahibi Metin Toker, yani İsmet İnönü'nün damadı olunca İnönü ailesinin bu düşüncede olduğunu çıkarabiliriz. Neyse, bayarlar ile İnönüler arasındaki kavgayı bırakıp biz yine Doktor Aras'ın tasfiyesine dönelim. 13 yıl 8 ay Dışişleri Bakanlığı yapan Doktor Tevfik Rüştü Aras görevini Anglo-Sakson taraftarı bilinen Şükrü Saracoğlu'na devretti. Evliyazadeler damatlarının başına gelenlere çok üzüldüler ama küçük bir teselliyle avundular. Gerek Doktor Aras'ın eşi Makbule Hanım, gerekse Berrin Menderes'in Ankara'daki en yakın ahbapları Şükrü Saracoğlu'nun eşi Saadet Saracoğlu'ydu. Evliyazadelerin hanımlarıyla Saadet Saracoğlu yakınlığı İzmirli olmalarından kaynaklanıyordu. O yıllarda Ankara'daki İzmirliler birbirlerini çok tutup kolluyorlardı. Dipnot: 1947-1950 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yapan Necmettin Sadak'ın eşi İlhan Sadak da Berrin Menderes'in İzmir Notre Dame de Sion'dan okul arkadaşıydı. Ancak İlhan Hanım okulu 4. sınıfta terk etmişti. Dışişleri Bakanı Şükrü Saracoğlu ertesi gün yakın arkadaşı Doktor Aras'ı ziyaret etti. Hem İzmir'den hem de mübadele komisyonu günlerinden tanışıyorlardı. Saracoğlu büyük bir nezaketle İsmet Paşa sizin Londra Büyükelçiliğine tayininizi düşünüyor dedi. Doktor Aras bu kararı pek de şaşırmadı ve yıllar öncesine döndü. Atatürk İsmet İnönü'yü başbakanlıktan alınca devreye Doktor Aras girmiş ve İnönü'ye Washington Büyükelçiliği görevini teklif etmişti. Şimdi İsmet İnönü yıllar önce gerçekleşen bu olayın rövanşını almak istercesine Doktor Aras'a Londra Büyükelçiliğini teklif ediyordu. Doktor Aras çiçeği burnunda Dışişleri Bakanı Şükrü Saracoğlu'na dönerek "Peki Londra Büyükelçisi Ali Fethi Okyar ne olacak?" dedi. Milletvekili yanıtını aldı. İsmet Paşa siyasi muhalifi Ali Fethi Okyar'ın 31 Aralık 1938'de yapılan ara seçimde milletvekili seçilerek meclise girmesini sağladı. Doktor Aras Londra Büyükelçiliği teklifini kabul etti ancak kırgındı. İsmet Paşa onu Çankaya Köşkü'ne çaya davet etti. "Paşam, sizin devlet reisi olmanız üzerine benim hükümetin dışında kalmam hazin değil mi?" dedi. İdünlü de "Evet hazindir iki gözüm ancak kısa bir süre için gidiyorsunuz. Sizi uzun süre orada bırakmam" diyerek Doktor Aras'ın gönlünü aldı. İki gözüm İnönü'nün sık kullandığı bir deyimdi. Doktor Aras İsmet Paşa'nın sözlerine inandı mı bilinmez ama paşayı hayat boyu affetmeyecek bir kişi vardı. Makbule Aras. Halbuki daha düne kadar İsmet Paşa'nın eşi Mevhibe ve Kazım Orbay'ın eşi Mediha ile Enver Paşa'nın kız kardeşi ne kadar samimiydiler. Birlikte Ankara'daki büyükelçi eşlerinin beş çaylarına giderlerdi. Kokteyllerin vazgeçilmez isimleriydiler. Makbule Hanım sakin sakin elbiseler ve şapkalar giyer, eski modaya göre de elinden birkaç numara büyük beyaz glase eldiven giyerdi. Bu dar eldivenler içinde elleri sakat gibi bir şey tutamaz, fakat bu dar eldivenlerin içinde büzülmüş ellerini bol bol büyükelçilere uzatır, onlar da bu acayip elleri tazim ile öperlerdi. Hele zavallı hariciye mensupları yanına pek yaklaşamazlar, şayet yaklaşabilirler ise arzı tazimat ederiz hanımefendiciğim demek mecburiyetinde kalırlardı. Münevver Ayaşlı, İşittiklerim, Gördüklerim, Bildiklerim, 2002 sayfa 125. Makbule Hanım, Türkiye'nin gücünü yabancı konuklara göstersin diye som altından yapılan hariciye köşkündeki o tabaklarda artık yemek yiyemeyecekti. Orhan Dirik, Babam General Kazım Dirik ve Ben, 1998 sayfa 54. Ama çocukluğundan beri zengin bir ailede büyüdüğü için bunları sorun yapmıyordu. Onun kızdığı İsmet Paşa'nın Rüştüm dediği eşine yaptığı haksızlıktı. Herkese soruyordu, söyleyin bana biz dış işlerinde başarısız olduğumuz için mi alındık? Atatürk'ün vefatıyla Ankara'da bir dönem artık sona ermişti. Sofralarda saatlerce oturma, balolarda dans etme gibi bir dönemin simgeleri yok olmaya başladı. Atatürk otoriterdi, İsmet Paşa'nın liderliğinde totaliter bir süreç başlamıştı. Başkent'te artık Atatürk'ün sofrası boşalmıştı, devir İnönü'nün adamlarının devriydi. Refik Saynam, Saffet Arıkan, Nevzat Tandoğan gibi isimlerin yıldızı parlıyordu. Dipnot: Saffet Arıkan, Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında Sovyetler Birliği ile yapılan askeri yardım görüşmelerinde Türk askeri heyetinde Ateşe Militer Erkan-ı Harp Binbaşısı ünvanıyla bulundu. Daha sonra Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanlıkları yapan Saffet Arıkan, milletvekili iken 26 Kasım 1947'de 59 yaşında intihar etti. Keza Nevzat Tandoğan'ın intihar ettiğini de yazdık. CHP'liler de Cumhurbaşkanı İnönü'yü göklere çıkarıyordu. 26 Aralık 1938'de olağanüstü toplanan CHP kurultayı İsmet İnönü'yü milli şef ve değişmez genel başkan seçti. Kurultayın İnönü'ye bağlılığını bildiren mesajını kongre katibi CHP Aydın Milletvekili Adnan Menderes okudu. Partimizin değişmez genel başkanlığına intihap olunan Türkiye Devleti'nin büyük reisi Cumhur'u ve kahraman Türk ordusunun yüce başbuğu, milli şef İsmet İnönü'ye büyük kurultayın yürekten saygı ve bağlılığının arzına karar verilmesini ve bu kararın kendisine sunulmasını derin saygılarımızla teklif ederiz. Bu teklif sürekli alkışlar arasında kabul edildi. Kurultay Başkanı Celal Bayar, kongrenin bu saygı ve bağlılıklarını kendi saygılarıyla beraber İsmet İnönü'ye sunarak vazifesini yerine getirdi. Şevket Süreyya Aydemir, 2. Adam, 1993, Cilt 2, sayfa 39. Ankara Milli Şef İsmet İnönü'nün etrafında hemen kenetlerini vermişti. Adnan Menderes bakan olacaktı. Dışişleri Bakanlığı'ndan tasfiye edilen Doktor Tevfik Rüştü Aras, Hariciye Köşkü'nü boşaltmak için acele davrandı. Ancak bu iş sandığı kadar kolay değildi. Örneğin kayınçosu Refik Evliyazade'nin hediye ettiği Hariciye Köşkü'nün bahçesinde bakılan ve özel konuklara iftarla gösterilen İngiliz atı ne olacaktı? Bir diğer sorun ise tabanca koleksiyonunu ne yapacağıydı? Yıllardır topladığı tabancalarla zengin bir tabanca koleksiyonuna sahip olmuştu. At İzmir'e gönderildi, tabancalar bahçeli evlerdeki eve taşındı. Doktor Aras özel sorunlarını hallettikten sonra İngiltere'ye gitmeden önce Ocak ayının ilk günü Cumhurbaşkanı İnönü ve Dışişleri Bakanı Saracoğlu ile Çankaya Köşkü'nde bir akşam yemeğinde yan yana geldi. Bu üçlü özel toplantı Doktor Aras'ın dışişleri briefingi ile başladı. Görüşme sonunda Cumhurbaşkanı İnönü Londra Büyükelçisi Doktor Aras'a şu direktifleri verdi. Savaş çıktığı takdirde Türkiye tarafsız kalacaktır. Ancak saldırıya uğradığında Türkiye kendini savunacaktır. Bu koşullar altında yeni Londra Büyükelçisi İngiltere hükümetinin bize ne gibi yardımlarda bulunabileceğini öğrenmeye çalışacaktır. Doğan Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi 1974, sayfa 1479. Bir ufak not eklemem gerekiyor. Sadece kabinede değil, bürokraside de yer değişikliklere gidiliyordu. Yurt dışına göreve atanan tek isim Doktor Tevfik Rüştü Aras değildi. Damadı Fatih Rüştü Zorlu da kabinenin değişikliğinden payına düşeni almıştı. Genç hariciyecinin yeni görevi Paris Büyükelçiliği Başkatipliğiydi. Bir yanda Makbule Hanım, diğer yanda Emel Hanım hazırlıklarını tamamladılar. Artık Ankara'da olduğu gibi sık sık görüşemeyeceklerdi. Arasların torunları Sevin'den ayrılmaları çok zor oldu. Doktor Tevfik Rüştü Makbule Aras çiftini Ankara'da uğurlamaya gelenler arasında 26 Aralık 1938'de toplanan CHP 1. Olağanüstü Kongresi'ne 16 kişilik genel yönetim kuruluna seçilen Doktor Aras'ın kız kardeşi Fahriye'nin eşi Doktor Cemal Tunca ve Adnan Menderes gibi akraba CHP'liler vardı. Atatürk'ün ölümü Adnan Menderes'in bakan olmasını da suya düşürmüştü. Cumhurbaşkanı Atatürk tarım bakanlarının icraatlarını beğenmiyordu. Son iki yılda ardı ardına Muhlis Erkmen, Şakir Kesebir, Faik Kurtoğlu'nu tarım bakanı yapmış ama yine de memnun kalmamıştı. İsmet İnönü'nün başbakanlıktan ayrılmasının nedenlerinden biri de Atatürk'ün bir kabine toplantısında Şakir Kesebir'i sertçe azarlaması ve Başbakan İnönü'nün sesini yükselterek bakanını savunmasıydı. Atatürk Doktor Aras'a sık sık bana bir tarım bakanı bulamadınız diye yakınıyordu. Doktor Aras tarım bakanlığı için Adnan Menderes'i hazırlamaktaydı. Atatürk ölmeseydi büyük ihtimalle Adnan Menderes tarım bakanı olacaktı. Londra günleri. Doktor Aras 13 yıllık Dışişleri Bakanlığı yıllarının ardından Büyükelçiliğe birdenbire uyum sağlayamadı. Ankara hükümetinin temsilcisi gibi değil, adeta kendi başına bir kabine başkanı gibi davranıyordu. Dünya hızla yeni bir paylaşım savaşına hazırlanırken Büyükelçi Doktor Aras'ın Londra'da hala Atatürk'ün geleneksel dış politikasını, yani tam bağımsızlıkçı ve Sovyetler Birliği'ni dost gören bir çizgiyi savunması ve Sovyetler Birliği'nin Londra Büyükelçisi'yle samimi diyalogları tepki çekiyordu. Tepki karşılıklıydı. Doktor Aras da Ankara'ya kızıyordu. Yazdığı kriptolarda İngiltere ve Fransa ile askeri ittifak aramanın Atatürk'ün çizdiği tarafsızlık siyasetinden uzaklaşmak olduğunu vurguluyordu sürekli. Tek kızgın Doktor Aras değildi. Adolf Hitler de Türkiye'nin yeni dış politikasına öfke duyuyordu. 22 Ağustos 1939'da generalleriyle yaptığı bir toplantıda Türkiye yöneticilerine ateş püskürdü. Türkiye'yi Kemal'in ölümünden sonra budala ve aptallar yönetmektedir. Doğan Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi 1974, sayfa 1487. Hitler'i kızdıran gelişme Türkiye'nin Fransa ve İngiltere ile Ankara'da imzalayacağı üçlü ittifak anlaşmasıydı. Türkiye bir Avrupa devletinin saldırıya uğraması durumunda Fransa ve İngiltere tarafından korunacaktı. Türkiye yaptığı bu anlaşmayla tepki çekse de 2 yıl sonra Almanya ile saldırmazlık anlaşması imzalayacaktı. Ankara başından beri Hitler'le ilişkileri sıcak tutma niyetindeydi. Örneğin doğum gününü kutlamak için Berlin'e giden Ali Fuat Cebesoy, Yunus Nadi, Necmettin Sadak, Hüseyin Cahit Yalçın, Falih Rıfkı Atay, Orgeneral Asım Gündüz, Pertev Demirhan'dan oluşan heyeti Hitler sevinçle kabul etmişti. Başta Hitler olmak üzere o dönemin Alman politikacı ve askerlerinde 1. Dünya Savaşı'ndaki ittifak nedeniyle Türkiye'ye büyük bir sempati vardı. Parantez. Dün Amerikan mandasını isteyen bazı isimler şimdi de Türkiye'nin Almanya ile ittifak kurmasını istiyorlardı. Örneğin bu isimlerden biri olan Yunus Nadi'ye meslektaşlarınca Yunus Nazi adı takılmıştı. Bu arada başta Almanya olmak üzere Avrupa'da yaygınlaşan antisemitik hareketlerin Türkiye'yi de etkilemesi uzun sürmeyecekti. Sabetayiz gazeteciler. Türkiye Yahudileri İsmet İnönü'nün kendilerine karşı asmane duygular beslediğine, Atatürk'ün bu olumsuz hissiyatı frenlediğine inanıyorlardı. Atatürk'ün vefatından sonra İnönü'nün Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Yahudiler endişe duydular. Onları tek rahatlatan gelişme Serbest Cumhuriyet Fırkası eski başkanı Ali Fethi Okyar'ın Londra Büyükelçiliği görevinden ayrılıp milletvekili ve ardından Adalet Bakanı olmasıydı. Ne Rifat Bali, Musa'nın Evlatları Cumhuriyet'in Yurttaşları, 2001, sayfa 327-328. Yahudiler İsmet İnönü konusunda belki peşin hükümlüydüler ama 2. Dünya Savaşı döneminde onları karamsarlığa düşürecek gelişmeler de olmuyor değildi. 8 Ağustos 1939'da 600 Yahudi mülteciyle Panama mandıralı Parita gemisi İzmir limanına geldi. Hükümet Yahudilerin karaya çıkmasına izin vermedi. Gemi bir hafta sonra limandan bir bilinmeze doğru yelken açtı. 12 Ağustos 1939'da Çekoslovakya Yahudilerini taşıyan iki geminin Finike limanına yolcu çıkarmasına izin verilmedi. 15 Aralık 1941'de 769 Rumen Yahudisini taşıyan Struma gemisinin İstanbul'a yolcu indirmesi yasaklandı. Ancak bazı yolcular şanslıydı. Bu yolcular hamile olduğu ve kanama geçirdiği için gemiden alınan Medea Salamovic, Filistin'e giriş vizesi bulunan 5 kişi ve Segal ailesiydi. Dipnot: Martin Segal, Standard Oil Company of New York, Soconi, şimdiki adıyla Mobil Oil şirketinin Romanya'daki müdürüydü. Soconi'nin Türkiye Genel Müdürü Walker, şirketin Türkiye temsilcisinden ailenin kurtarılmasını istedi. Yoğun çabalar sonucu İçişleri Bakanı Faik Öztrak'ın özel izniyle Segaller kurtarıldı. Onlara yardım ederek hayatlarını kazandıran şirketin Türkiye temsilcisi ise Vehbi Koç'tu. Karadeniz'e açılmaya zorlanan Struma gemisini 24 Şubat'ta kimliği belirsiz bir denizaltı torpilleyerek batırdı. Başbakan Refik Say'dan mecliste yaptığı konuşmada, "Türkiye başkaları tarafından arzu edilmeyen insanlar için vatan hizmeti göremez. Bizim tuttuğumuz yol budur, kendilerini bu sebepten İstanbul'da alıkoymadık," dedi. Struma faciasında ölenlerin anısına 27-28 Şubat'ta Filistin'deki tüm sinagoglarda dualar okundu. Yahudiler kendilerini evlerine kapatarak olayı protesto ettiler. Anadolu Ajansı'nın bunu haber yapıp abonelerine göndermesi üzerine Başbakan Refik Saydam, ajansta çalışan 26 Yahudi gazetecinin işine son verdiğini açıkladı. İstanbul Musevi Lisesi Müdürü David Markus, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye başvurup Alman uyruklu binlerce Yahudi hekim ve eczacının Türkiye'ye göç etmelerine izin verilmesini istedi. Teklif reddedildi. Bu arada yoğun iç ve dış sorunlara kalbi dayanamayan Başbakan Refik Saydam 7 Temmuz 1942'de vefat etti. Yerine Şükrü Saracoğlu getirildi. Dipnot: Zamanın başbakanı kadınlara ister 7 yaşında olsunlar ister 70 yaşında olsunlar güzel çocuk diye hitap ederdi. Erkeklere de delikanlı. Güzel kadınların kulağına kükrerdi. Ne kadar bu kadar güzelsin? Aynı adamın devlet adamlığı da ancak o Alaturkalık'ta olabilirdi. Saracoğlu hem Efe başvekil hem Çapkın başvekildi. Nimet Arzık, Menderes'i ipe götürenler, 1960 sayfa 17. Başbakan Saracoğlu 11 Temmuz 1942'de açıkladığı kabinesinde Ticaret Bakanlığı'nı Behçet Uz'a verdi. Evliyazadeler uzaktan da olsa bir akrabalarının yıllar sonra hükümette yer almasına çok sevindiler. Burada bir parantez açayım. Saracoğlu Uz ikilisi o tarihe kadar kimsenin cesaret edemediği bir karara imza atarak fiyatları serbest bıraktılar. Doğal olarak savaş koşullarında fiyatlar alabildiğine yükseldi. Haberi önceden öğrenen İzmirli bazı tüccarlar o günlerde olağanüstü kazançlar elde etti. Altının değeri yükseldi, Türk lirası değer kaybetti. Bu enflasyonist ortam 8 ay sonunda Behçet Uz'u bakanlığından etti. Neyse, Şükrü Saracoğlu'nun başbakan olmasıyla Dışişleri Bakanlığı'na vatan şairi Namık Kemal'in torunu Maliye Nazırı Menemenlizade Mehmet Rıfat Bey'in oğlu Numan Menemencioğlu atandı. Tesadüf mü? Baba Menemenlizade Mehmet Rıfat Bey 1. Dünya Savaşı'na girmeme taraftarıydı. İttihatçıların askeri kanadıyla ters düşüp Maliye Nazırlığından ayrılmıştı. Şimdi oğul Numan Menemencioğlu Dışişleri Bakanlığı koltuğundaydı ve o da tıpkı babası gibi 2. Dünya Savaşı'na girilmesine karşıydı. Bu zor göreve atanan Numan Menemencioğlu ilk ve ortaokulu Selanik'te okumuş, lise öğrenimini İstanbul Fransız Ford Lisesi'nde görmüş, Lozan Hukuk Fakültesini bitirmişti. Bekardı. Dayısı şair Namık Kemal'in oğlu Ali Ekrem Bolayır'ın kızı Masume ile nişanlanmış ancak evlenmemişti. İsviçre'de okurken evlendiği, İsviçre'de eşini genç yaşta kaybettiği, onu unutamadı ve bu nedenle bir daha hiç evlenmediği söyleniyordu. Numan Menemencioğlu kemik veremiydi. 2 yılda bir ameliyat olmak zorundaydı. Zor görevi bu şartlar altında yürütüyordu. Örneğin Türkiye'nin savaşa girmesini görüşmek için Kahire'de bir araya gelen İnönü, Churchill ve Roosevelt zirvesine tanıklık yaptı. Ancak 15 Haziran 1944'te istifa etti. Almanların savaş gemilerini ticaret gemisi biçimine sokarak boğazlardan geçirip işgal altındaki SSCB topraklarındaki askerlerine silah götürmesini, İngiltere'nin protesto etmesinin Menemencioğlu'nun bakanlıktan ayrılmasıyla aynı döneme denk düşmesi bir anlam taşıyor herhalde. Türkiye dış politikasında ikili oynamayı sürdürüyordu. Almanlar Türkiye'nin yanı başında faaliyet içindeydi. 5 Ağustos 1944'te Yahudi mültecileri taşıyan Mefkure motoru İğneada yakınlarında kimliği belirsiz bir denizaltı tarafından batırıldı. 312 Yahudi mülteci öldü. Türkiye'nin Yahudilere yönelik ölümcül hareketlere sessiz kalması dünya kamuoyundan tepki almaya başlamıştı. Bunun sonucu olarak Yahudi cemaatinin ileri gelenlerinden Haim Barlas, Henry Soriano, Edmund Goldenberg, Rifat Karako, Sami Günzberg'in çabalarıyla Yahudi mültecilerin Türkiye'ye ayak basmamaları şartıyla gemiyle ve karayoluyla geçişlerine izin hakkı verildi. Buna karşılık Yahudiler de Kızılay'a 1000 Türk lirası yardımda bulundular. İttihat ve Terakki iktidarı boyunca yer yer alevlenen Yahudilik, Masonluk, Sabetayıcılık polemiği 2. Dünya Savaşı'da tekrar gündeme geldi. Sağcı muhafazakarlar, Sabetayistleri Türkiye'ye çağdaş batı tarzı yaşamı ve laikliği getiren, hatta böyle bir yaşam tarzını Müslümanlara dayatan ve dolayısıyla milli ve manevi değerleri erozyona uğratan bir düşüncenin temsilcisi olarak görüyordu. Özellikle İslamcı gazete ve dergiler Türkiye basınının Yahudiler tarafından yönetildiğini iddia edip, Tan, Son Posta, Akşam gazetelerinin sahiplerini Sabetayist, Cumhuriyet'in sahibi Yunus Nadi'nin ise Karay, Kırım Yahudisi olduğunu yazıyorlardı. Ne Rıfat Bali, Musa'nın Evlatları, Cumhuriyet'in Yurttaşları 2001 sayfa 437. Sadece bu çevreler değil, bazı sosyalistler de aynı iddiayı yazıyordu.